Üçüncü ayrım, sayfa 31. İlk Bolşevik Büyük Petro'ydu. Dipnot, Maximilian Voloshin, 1877-1932. Bizim deli, Batılıların büyük, Rusların sadece Piotr Pervaya, 1. Petro diye andıkları çar, Alexei Mihailovich Romanov'un 2. karısı Natalya'dan oğlu. Tahtın doğal varisi değil ama üvey ağabeylerinden birisi zeka özürlü olup, diğeri genç yaşta ölünce çarlığı gündeme geliyor. Ancak Petro'nun annesinden nefret eden bir de üvey ablası var, Sofya. Sofya Petro'nun anasının vesayetinde tahta çıkmasına razı değil. Streltsy'yi ayaklandırıyor. Muhafızlar Kremlin'i basıp Petro'nun dedesini, dayılarını, o sırada 10 yaşında olan çocuğun gözü önünde katlediyorlar. Öylesine kanlı bir katliam ki Petro havale geçiriyor. İstemsiz kas hareketleri, titremeler, öfke nöbetleri ömrünün sonuna kadar peşini bırakmıyor. Sofya oğlunu alıp gitmesi karşılığında Natalya'nın hayatını bağışlıyor. Zihin özürlü Ivan ablasının himayesinde tahta çıkıyor. Petro da kendisini Moskova'nın Preobrajenski varoşunun sokaklarına vuruyor. Bugün artık Alexei ile aynı mezarlıkta yatan Prenses Sofya delişmen bir kadın. İlk icraatı Rus kadınlarını peçeden kurtarmak, terem dedikleri fiili haremi dağıtmak olmuş. Erkek meclislerine örtünmeden başkanlık etmesi rezalet sayılıyor. Ama dönemin erkeklerinin büyük çoğunluğundan daha eğitimli bir kadındır. Kabullenmek zorunda kalıyorlar. Sofya daha da radikalleşiyor. Fransız hayranı aşığı Prens Vasili Galitsin'i başbakan atıyor. Galitsin'in sarayı Paris mobilyaları, goblenleri, tablolarıyla donatılmış ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin lanetlediği Almanca, Lehçe, Latince kitaplarla dolu büyük bir kütüphanesi var. Kitapların lanetlenme nedeni Katoliklerin dili Latince'nin Rus gençliğini zehirleyeceği, Ortodoksluklarını zayıflatacağı düşüncesi. Başbakanın muhafazakar egemenlerin hışmını çeken başka icraatları da var. Örneğin katillerin yakılarak idam edilmelerine, borçluların köle olarak satılmalarına, fitnedicilik yapanların öldürülmelerine son veriyor. Hatta toprağa bağlı kölelerin azat edilmelerinden yana. Bütün bunlarda Sofya Prens'in baş müttefiki ve bu durum Galitsin gözden düşünceye kadar böyle devam ediyor. Gözden düşme nedeni de kumanda ettiği ordunun Ur'da Osmanlı'ya yenik düşmesi. Petro böyle bir iklimde yetişmiş, meraklı, azimli, zeki, hiperaktif ve bıçkın bir delikanlı. Tretyakov galerisinde gördüğüm portrelerinde 2 metre boyunda, uzun kıvırcık saçları darmadağın, deli göz bir dev gibi duruyor. Daha küçük bir çocukken Avrupa'dan gelen saatler, silahlar, alet, edevat vesaire fevkalade ilgisini çekermiş. Bunların Rusya'da da üretilmesini, Rusya'nın savaşta ve barışta batıya üstün olmasını istiyor. Bir büyük tutkusu da deniz. Rusya'nın o zamanlar denize Dvina nehrinin döküldüğü buzlarla kaplı beyaz denizdeki Arhangelsk'ten başka çıkışı olmadığı halde, Baltık, İsveç ve Polonya'nın Karadeniz Osmanlıların hakimiyetinde kendisine küçük bir filo inşa edip Moskova'nın 120 kilometre ötesinde Pereslail gölünde yüzdürecek kadar tutkulu. 17 yaşına geldiğinde iktidar özlemi had safhadadır. Ablasından gocunan tutucu meclis üyelerini kendi safına çekiyor. Prens Galitsin'in kendisinden nefret eden kuzeni milliyetçi gerici Boris Galitsin ile anlaşıyor. Vasili'yi sürgüne yolluyor. Sofya'yı devirip manastıra kapanmaya zorluyor. Zeka özürlü Ivan tahttan feragat ederken Petro çarlığını ilan ediyor. Ancak ilginç olan hemen tahta oturmaması. Ülkenin yönetimini Duma'ya bırakıp kendisini Moskova'daki yabancıların arasında yaşamaya, öğrenmeye devam ediyor. Başlıca 3 akıl hocası ediniyor. Birisi Patrick Gordon isimli bir İskoç. Rus ordusuna generallik yapıyor. İkincisi François Lefort isimli bir Fransız asıllı Cenevreli. O da asker. Üçüncüsü Baron von Keller isimli bir Hollandalı. Gordon Katolik, diğerleri Protestan ve Petro Avrupa'da mezhep farklılıklarına önem verilmediğini bu adamlardan öğreniyor. Danışmanları en az kendisi kadar vodka içip masaların altına devriliyorlar. Ama okyanus gemisi yapmasını da biliyorlar silahta. Çar onlardan anlaşacak kadar İngilizce, Fransızca ve Hollandaca öğreniyor. Kimliğini saklıyor, tersane işçilerinin aralarına katılıyor, gemi yapımının inceliklerini öğreniyor. Bir ara Kırım'daki Azak Kalesi'ni alıp denize ulaşmayı deniyor ama kumandayı güvendiği bu adamlara verip kendisinin basit bir topçu subayı olarak katıldığı savaş feci bir şekilde kaybediyor. Bir kez daha görüyor ki ne yapıp edip modern bir orduya sahip olmalıdır. Bir yıl sonra bu defa kendisi don kazaklarından oluşturduğu kuvvetlerin başına geçiyor. Dipnot. Kosak, Türkçe kazak kelimesinden türeme. Kazak, erkek, maceracı, çeteci, akıncı. Eski SSCB'nin güneyinde yaşayan bir halk. Azov'u alıyor. Soylusu, köylüsü, işçisi herkese vergi yüklüyor. Yabancı ustalar getiriyor. Voronej'de Karadeniz'i hakimiyeti altına alacak bir donanma inşa etmeye girişiyor. 50 kadar Rus aristokratını masrafları da kendilerine ödetmek suretiyle İtalya'ya, Hollanda'ya, İngiltere'ye gemi yapımını öğrenmeye gönderiyor. Kendisi de kıyafet değiştirip peşlerinden gidiyor. Ruslar çarlarının Darül Harbe gittiğini bilseler kederlerinden ölürlerdi diyorlar. Bunu bildiği için olacak Lefort başkanlığında 50 soylu ve 200 hizmetkardan oluşan bir Sahra elçiliği oluşturuyor ve diplomatlarını Avrupalıları Türklere karşı birleştirmek gibi uydurma bir görevle yurt dışına gönderirken aralarına Piotr Mihailov adında bir de gediklik atıyor ki bu kendisidir. Yanında taşıdığı mühürde zamanın Bahriye erlerinin sloganı olan "Ben bir öğrenciyim, hocalara ihtiyacım var" yazıyor. Gün geliyor Amsterdam'da Zaandamlı marangoz Peter kimliği ile tersane işçiliği yapıyor. 4 ay işçi barakalarında yaşıyor. Gündüz tersanede tomruk taşıyor, gece geometri ve gemi inşa teorisi öğreniyor. Baron van Korn'dan askeri istihkam, ünlü Simon Scheinwoet'ten mimarlık, van der Heyden'den mekanik öğreniyor. Hollandalı işçilerle yaşamaktadır ama gözü bir yandan da Rusya'nın üstündedir. Duma'yı mektupla yönlendiriyor. Bu arada ülkesine bir düzine gemi süvarisi, 35 deniz yüzbaşısı, 72 dümenci, 50 hekim, 260 kasa silah, yelken bezi, pusula, çapa ve heykeltıraşlar için tonlarca mermer göndermeyi ihmal etmiyor. Arada Rus çarı kimliğine de bürünüyor. Brandenburg müntahibi, dipnot müntahip, intihap eden, seçen, burada kralı seçen, elektor, orta çağda kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda imparator seçiminde söz sahibi olan prens. Brandenburg müntehibi 3. Frederick'ten İngiltere Kralı 3. William'a, Avusturya İmparatoru 1. Leopold'a kadar hemen herkesin misafiri oluyor. Ne ki en imparator halinde bile Moskova sokak çocuğunun kaba saba tavrını bırakmıyor. Vaka nüvisler pis ve dağınık olduğunu yazıyorlar. Balolar, nezaket, felsefi konular Petro'ya göre değil. Onun peşinde olduğu Rusya'yı endüstriyel sanatlarla tanıştırmak. Kendim tamamen öğreneyim ki geri geldiğinizde İsa Mesih'in düşmanlarıyla baş edebilelim. Kastettiği İstanbul'u almak ve Rusya'yı hapisten çıkarıp boğazlardan dünyaya açmak. Hollanda'da 4 ay kaldıktan sonra Londra'ya Kral 3. William'ın misafiri olarak gidiyor. Orada da tersaneleri, deniz akademilerini geziyor. Oxford'dan onursal hukuk doktorası alıyor. Üniversite kilisesindeki protestan ayinine öylesi bir saygıyla katılıyor ki, Anglikan piskoposu Burnet, Petro'nun Rusya'yı protestanlaştıracağına hükmediyor. İngiltere'den Polonya tahrikiyle Viyana'ya geçiyor. Yol boyunca bir yandan Hristiyan Avrupa'yı Türklere karşı birleşmeye ikna etmeye çalışırken, diğer taraftan da aralarında Baron Leibniz'in de olduğu bilim adamlarıyla dostluk kuruyor. Petro çatal bıçak kullanmıyor, dirseklerinden yağ damlıyor, belden aşağı şakalar yapıyor. Ama Leibniz kendisinden öylesine etkileniyor ki Rusça öğrenmeye başlıyor. Leibniz, Petro'nun yanında götürdüğü metresini Berlin'deki bir müzede rastladıkları antika penis heykelciğini öpmeye zorladığına, kadın reddettiğinde kafasını uçurmakla tehdit ettiğine de şahit olmuştur. Katerina'nın hayatını kurtaran Alman imparatoru, heykelciyi Petro'ya hediye ediyor, o da Rusya'ya getiriyor, yatak odasına süs yapıyor. Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut'ta görüştüğü bu kadın, Marta Skranowski isimli bir Litvanyalı hizmetçi. Rus-Litvanya savaşı sırasında bir Rus eriyle birlikteyken Prens Sheremetyev kadını görüyor. Askerden 1 rubleye satın alıyor. Petro'nun en sevdiği yaverlerinden Menkişov isimli bir başka prens kadını pek beğeniyor. O da Sheremetyev'den ödünç alıyor. Menkişov'u evinde ziyaret eden Petro da Marta'yı pek beğeniyor. "Ben yatmaya giderken mumu al ve yolumu aydınlat güzelim" buyuruyor. Dönemin adabı muaşereti gereği bu iltifata mazhar olan kadınlar çarın koynuna girmek durumundalar. Öyle de oluyor. Ertesi sabah Petro masanın üstüne bir bakır para bırakıyor. Petro'nun delikanlılığında kendisine mütevazi bir aşk fonu yaptığını, ölünceye kadar bu fonu harcadığını söylüyorlar. Marta'da gittiği her yerde ve İngiliz kralı da dahil olmak üzere herkese Petro'nun cimriliğinden yakınırmış. Ama sonunda çar onunla evleniyor. Adını Rusya'nın 3. başkenti olacak şehre veriyor. Ekaterinburg. Marta Skravonski 1. Katerina olarak tahta da çıkıyor. Yekaterina'nın Brut'taki becerisi Baltacı Paşa'yı yatıştırmaktan öte rütbeler cetveli olarak bilinen idari reformun geliştirmesine zemin sağlaması. Petro terfileri düzene sokmak amacıyla askeriyede, bürokraside ve mahkemelerde geçerli olarak 14 rütbe belirliyor. Kolejski Registrator, Provincial Sekreter, Gubernski Sekreter ve benzerleri. En yüksek rütbe Almanca Şansölye'den Mülhem Kansler rütbesi ki Rus mafya patronlarının benimsedikleri ünvan da bu. Çar 8. rütbeye gelenlerin çocuklarına asalet veriyor. Petro'nun en yakın arkadaşlarını yumruklayarak burunlarını kırdığı, tekmelediği, şaka niyetine canlı kaplumbağa yemeye zorladığı, hobi olarak gerçekleştirdiği uzmanlığıyla dişlerini çektiği bilinen şeyler. Savaşta kan görünce çıldırıyor, batılı tarihçiler orgazm oluyordu diyorlar ve çocukluğunda şahit olduğu katliama veriyorlar. Ancak acıma duygusundan yoksun olduğu kesin. Vaka nüvvisler ihanet ettiklerinden kuşkulandığı iki adamı dilim dilim kestirdiğini yazmışlar. Kremlin kalesinde cellatların günlerce nefes almadan çalıştıkları yuvarlak bir kaide var. Burada vaktiyle kazığa oturtulan veya derileri yüzülen suçluların birden ölmemeleri, daha çok acı çekmeleri için sığırlar kesilir, hayvanların sıcak derileri suçluların vücutlarına sarılarak can çekişme acıları uzatılırmış. Pyotr Pervaya'nın İstanbul'daki karşılığı 3. Ahmet, şiir mahlası Necip olan bir şair ve hattat, fevkalade hassas ve zarif bir zat olarak bilinir demiştim. Dur durak bilmeyen sizinkine bizimkilerin deli demiş olmalarının nedenini şimdi anlıyorum. Avrupa'dan geri döndüğünde Rusya'nın derin ruhaniliği Petro'nun gözüne daha da ilkel görünüyor. Tebaasının her türlü olumsuzluğu Tanrı'nın öfkesine değilse iblise atfediyor olmalarına öfkeleniyor. Gerçekten de Rusya'da gelecek avuçlardaki çizgilerde gizli. Kuyruklu yıldızlar felaket habercileri ve her an dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret gören birileri var. Oysa Çar'ın kendi gözleriyle gördüğü batı başını almış gitmektedir. Petro Avrupa'nın ordularını, gemilerini, sanayilerini, ticaretlerini kıskanıyor. Ülkesinin ekonomik ve siyasi durumunu değiştirmeye sıvanıyor. İlk el attığı, tiksindiği batıl inançlar oluyor. Batıl inançları bilim ve eğitim yoluyla yok etmeye karar veriyor ama önce Moskova'nın asık yüzlü dini havasından, gericiliğinden kurtulacaktır. Kendisine yeni bir başkent kurmaya girişiyor, Petrograd. Neva Nehri üzerinde kurulan şehrin özgün modeli Amsterdam'dan. Neva İsveççe çamur demek. Derin bir bataklık olan araziyi kurutmak üzere 1708'de 40 bin, bir yıl kadar sonra da bir o kadar işçi daha sevk ediyor. Yetmiyor. İsveçli savaş esirlerini çalıştırıyor. Sonunda şehrini kazıklar üzerine oturtmayı başarıyor. İnşaat 1713'e kadar devam ediyor. İşçi sevkiyatı da öyle. Ayda yarım ruble ücret veriyor ki bu para işçilerin karınlarını doyurmak için dilenmek zorunda kalmaları demek. Binlerce işçi açlık ve hastalıktan telef oluyor. Müzelerde tabloları var, malzemeleri kaftanlarının eteklerinde taşıyorlar. El arabası yok. Taş yetişmiyor, St. Petersburg'dan başka hiçbir yerde taş bina yapılamayacağı fermanı çıkıyor. O günlerden kalma bir Rus deyişi, Petrograd kazıklar değil insan kemikleri üzerine kuruldu. Ne ki yılın 5 ayı granit gibi donsa da Petro kendisine bir liman istiyor. Soylularının batı rüzgarlarını hissetmelerini istiyor. Soylular ne Petro'nun denize duyduğu aşkı paylaşıyorlar, ne de St. Petersburg'un nemli ikliminden haz ediyorlar. Ama ne gam, Çar evlerini yeni başkente taşımalarını emrediyor. 1712'de Petrograd'ı nihayet başkent ilan ettiğinde Moskovalılar yas tutuyorlar. Tanrı'nın bu yarı gevur şehri yakında yok edeceği söyleniyor. Pushkin meydanında yüksek bir kaidenin üstünde sağ elini uzun paltosunun yakasının içine sokmuş dikilirken seyrettiğim şairin büyük büyük babası, Moskova St. Petersburg'un önünde dul kalmış bir imparator içinin yeni yetme bir çariçeyi selamladığı gibi boyun eğdi demiş. Pushkin'in büyük büyük babası Kor General Abraham Petrovich Hannibal, kendisi Afrikalı bir prens olup Petro'ya hediye edilen bir köle. Çar Hannibal'i eğitim görmesi için Paris'e göndermiş. Petro Rusya'yı Avrupalılaştırmaya öylesine kararlıydı ki, ülkeyi Baltık'a sürükledi, batıya açtığı pencereden zorla dışarı bakmaya itti diyorlar. Batıya açılan pencere benzetmesinin sahibi de Francesco Algarotti isimli bir İtalyan kontu. 1739'da Rusya'yı anlatırken kullanmış. Avrupalı olmanın olmazsa olmaz nizamı ordu. Eratının boyarlar tarafından temin edildiği bir toplama ordunun disiplinine güven olmayacağı gibi, nefret ettikleri bir toprak sahibinin uğruna kerhen silah kuşanmış köylülerin sadakatleri de şaibeli. Deli Petro'nun nizami ordu kurmaya askerlerin sakallarını kestirerek başladığını duyduğumda burkulmuştum. Nedeni babamın bıyıklarını kesmeyi reddeden İstiklal Savaşı gazisi alay kumandanının sözlerinin kulaklarımda çınlamış olması. Divanı harbede sevk etseniz bıyıklarımı kesmem demişmiş. Çünkü bir, bu bıyıkların her telinde bir muharebenin hatırası var. İki, karım beni böyle beğeniyor. Çar'ın sözü bir tek Patrik'e geçmemiş. Onun da nedeni sakalın Rus Ortodoks Kilisesi'nin simgesi olması. Dahası sakal kesmenin bizzat Patrik tarafından lanetlenmesi. Ama Petro'ya göre gericiliğin simgesi sakal. Kesmeyene vergi uyguluyor. Köylülerden bir kopek, zenginlerden 100 ruble. Cennete sakalsız girilmeyeceğini düşünen yaşlılar öldüklerinde tabutlarına yerleştirilmek üzere sakallarını kesip özenle saklar olmuşlar. Reformlarının önündeki en büyük engel dindi diye anlattılar. Ruhban sınıfı Pyotr ve arkadaşlarının Ortodoks ritüeliyle nasıl alay ettiklerini duydukça kahroluyordu. Rusya'da manastırlar saymakla bitmez. Piotr Perva'ya bunların devasa topraklarında çalıştırdıkları serflerine, gelirlerine tamah edermiş. Nitekim Patrik Adrian 1700'de öldüğünde yeni bir patrik atamamış. İngiltere kralı 8. Henry'i örnek almış. Rus Ortodoks Kilisesi'nin başına kendisi geçmiş. Bir yıl kadar sonra da kilisenin topraklarının idaresini bir maliye memuruna devretti. Gelirlerin önemli bir kısmına hükümet adına okul ve hastane yaptırmak üzere el koydu. Rus Ortodoks Kilisesi 21 yıl başsız kaldı. Piotr bu süreçte reformlarını muhalefetsiz sürdürdü. 1721'de patrikliği toptan lağvetti. Yerine üyelerini kendisinin saptadığı Kutsal Meclisi yani Holy Synod'u kurdu. Kutsal Meclis'in üyeleri kendisinin atadığı papazlardan oluşuyordu. Piskoposların atanması da kendi onayına tabiydi. Dini mahkemelerde kalktı mı diye sormuştum. Evet, kalkmışlardı. Ya alfabe? Alfabeye dokunulmadı mı? Kilise eski Slovanik alfabeyi kullanırdı. Piotr seküler yayınların tümünde Yunan alfabesini temel alan alfabenin kullanılmasını emretti. Hollanda'dan matbaa makineleri getirdi. İlk Rus gazetesini çıkarttı. St. Petersburg gazetesi. Ve bir tercüme bürosu? Alexi tuhaf tuhaf bakmış, evet bilim ve teknoloji kitaplarının tercümesini finanse etti ve bir kütüphane kurdu demişti. Teknik okullar, enstitüler açtı. Leibniz'in tavsiyesi üzerine her semtte bir matematik lisesi kuruldu. St. Petersburg Akademisi faaliyete geçti. Delise, astronomi, Bernoulli, matematik öğrenmeye geldi. Yine Leibniz'in isteğiyle Vitus Bering'i davet etti. Dipnot: Vitus Bering 1681-1741 ünlü kaşif, 1728'de Asya ve Amerika'nın iki ayrı kıta olduğunu keşfetti. Bütün bunlar para demekti. Şapkalardan çizmelere, arı kovanlarından odalara, bodrumlara, bacalara, evlenmelere, doğumlara vergi kondu. Ama soylulara ve din adamlarına değil, sadece sıradan canlara. Ve tabii devalüasyon. Hangi reformcu paranın değerini düşürmekten kaçınabilmişti ki? Alexi omuzlarını silkti. Altının ayarı yarı yarıya düşürüldü. Orak çekiç simgesi de Deli Petro'ya ait. Söylentiye göre tanıştığı bir Alman iktisatçı Çara, önümüzdeki 200 yıl gösterecek ki ekonomiler ham madde ve tarım ürünlerine dayanan uluslar, sanayi ürünleri yapan ve satan ulusların hizmetçisi olacaklar şeklinde bir kehanette bulunmuş. Petro'nun orağın çekiçle değiştirilmesi işlemini başlatması böyle. Köylüleri azat edeceği yerde tutmuş bu defada endüstriye bağlamış. 1723'de bir ferman çıkarttı, imalat sanayicilerine toprak sahiplerinden köylü satın alma, fabrikalarında çalıştırma hakkı tanıdı. Söylem yine aynı söylemdi. Her şeyin ilki zorla olmaz mı? Kimsenin sanayide çalışmak istemediği doğru ama bizim halkımız velev ki öğretmenleri zorlamasın, alfabeyi öğrenmek istemeyen çocuklar gibidir. Başlangıçta alfabe onlara çok zor gelir ama öğrendikten sonra müteşekkir olurlar. Daha şimdiden teşekkürleri duyuyorum. Sanayi işlerinde harekete geçmek, zorlamak ve öğretmek suretiyle yardım etmek durumundayız. Ahlaken ve zihnen ilkel bir ülkede demokrasi yürümez. Boyarlardan oluşan meclisin güçlenmesi ise ülkeyi parçalanmaya götürür. Madencileri metal işletmecilerine öyle teşvik etmiş ki 1712 itibariyle Rusya demir ithal etmez olduğu gibi Petro'nun ölümünden önce ihracata da başlamış. Yabancı sermayeyi davet etmiş, İngilizler ilk deri ayakkabı fabrikasını Moskova'da onun zamanında kurmuşlar. Ama sefalet gün günden artmış. Kadim dostu Lefort'un 1723'te yazdığı "Sokaklar çocuklarını satmaya çalışan insanlarla dolu" diye başlayan bir makalesi varmış. Hükümet artık ne ordunun, ne donanmanın, ne de öğretmenlerin ve memurların maaşlarını ödeyebiliyor. Çar reformlarının ortasında yoksulluğun bu denli büyümüş olmasından şaşkına dönmüş durumda. Dilenmeyi ve sadaka vermeyi suç ilan etti. 60 tane yardım örgütü kurdu. Tabii işe yaramamış. Fabrikalardan kaçan köle işçiler, askerler idam edilmek pahasına haydut çeteleri kurup yolları kesmiş, gelen geçeni soymuşlar. Birkaç yüz kişilik kıtalar halinde birleşmiş şehirlere baskın vermişler. Piotr yakaladıklarını astı, burunlarını kökünden kesti ama yoksullar için hayat o kadar zordu ki, onlar için idam cezası ile müebbet arasında, müebbet hapis ile toprağa ya da fabrikaya bağlı işçilik arasında fark yoktu. En ağır işkencelere katlandılar çünkü sinirleri ölmüştü. Din adamlarının isyan etmemiş olmalarının ilginç olduğunu düşünmüştüm. Edenler çıktı dediydi Alexi. Raskolniki deriz, ayrılıkçılar anlamında. Raskolniki, sonra Staroveri, eski inananlar Piotr'u Deccal ilan ettiler. Ortodoksları Çar'ı dinlememeye, vergi vermemeye davet ettiler. Ama Piotr tüm hışmıyla üstlerine geldi. Liderlerin bir kısmını Sibirya'ya sürdü. Diğerlerini kamçılattı. İkisini de kısık ateşte kavurdu. Kopçeniye. Geri kalanlar ki büyük çoğunlukta Rus reformlarına boyun eğmişlerdi. Petro devlet işlerine karışmadıkları sürece Starovery'yi rahat bırakmış. Katolik, Lutheran, Kalvinist vesaire diğer mezheplere de kiliselerini inşa etsinler diye St. Petersburg'daki Nevski semtini açmış. Nevski semti hoşgörü semti olarak anılmaya başlamış. Amacı dış ticareti arttırmakmış ve meğer ki Cizvitler gibi aleni misyonerlik yapsınlar ne keşişlere ne de papazlara karşı tavır almış. Ama kaftanlar gitmiş yerine batı modası gelmiş. Rusların takvimi dünyanın yaratıldığı tarih olarak kabul ettikleri 1 Eylül'de başlarmış. Bunu da değiştirip protestan takvimini kabullenmiş. 1 Ocak, millet ayağa kalkmış. Tanrı dünyayı ne diye kara kışın ortasında yaratsın ki? Ama Petro aldırmamış çünkü kendisini hayırhah bir despot olarak görmekteymiş. Oysa o kadar sevilmiyormuş ki öceliyle ölmüş olması, yani Frengi'den, bir mucize sayılıyor. Soylular kendilerini devlete hizmet etmeye zorladı ve tüccarlara itibar ettiği için nefret ediyorlar. Köylüler evlerinden, ocaklarından kopartılıp fabrikalarda çalışmaya zorlandıkları, papazlar İsa'yı bile hükümetin emrine verdiği için. İstisnasız tüm Ruslar yabancılarla içli dışlı olduğu, ülkeye çarpık düşünceler soktuğu için ona güvenmiyorlar ve zulmünden gına getirmiş durumdalar. Ama hepsinden önemlisi Rusya batılılaşmak istemiyordu diyorlar. Rusya hiçbir zaman batılılaşmak istemedi, bugün de istemiyor. Rusya batıyı kerih sayar, kendi ruhunu muhafaza etmek, Slavofil kalmak ister. Dipnot, Slavofil, Rus sever, Rusçu. Zamanla akılcılık, batılılaşmacılık, ruhanilik ise Rusçuluk ile özdeşleşiyor. Rus aydının ölümcül çilesi akılcılık ile ruhanilik arasında parçalanmıştık. Büyük Petro mana dünyasını İsa'ya terk etmiş, elle tutulur dünyaya hükümdar olmaya karar vermiştir. Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var diye de uyarılamıyor. Zira ilk Bolşevik'in en büyük rakibidir Tanrı, patronu değil. Kafkas'a hükmet komutunun Osetya Alanya'nın başkentine isim diye verilmiş olması, psikodil bilimcilerin incelemeleri gereken başlı başına bir Rus olgusu ki ruhsal yapılanmalarına ışık tutsa gerek. Tek örnek de değil, Vladikavkaz, Kafkas hükümeti de var. Vladi hükmet emri, Kafkaz, Kafkas, Vladikavkaz başkentin adı. Emri veren Büyük Petro, Kafkasların Ruslaştırılması hareketini tamamlayan Büyük Yekaterina, Vladikavkaz'ı 1784'te kurmuş. Elbrus Dağı'nda bir Fransız dağcının öldüğü, 20 dağcının ağır yaralandığı Priyut 11 sığınağının yangınını incelemekle görevlendirildiğinde Alexi ile beraberdim. Şehri gezerken demek seninkilere gururlanma padişahım, senden büyük Allah var denemiyormuş demiştim. Aziz dostumun cevabı, Piotr Pervaya'nın en büyük rakibidir Tanrı, patronu değil. Ben de bundan böyle nerede oturduğumu soranlara Vladi Zapat diyeceğim. Batıya hükmet şehrinde oturuyorum. Hatta daha da iyisini yapıp İstanbul'un adını değiştireceğim. Vladi Christiane, Hristiyanlara hükmet. İstanbul'un yeni isminin sonuna bir de ünlem koymamız gerekeceğini düşünüyordum ki, Alexi'nin karardığını fark ettim, sustum.